Ayrım 7.
Forsyth yarı yarıya kumla kaplı beyazlığı inceledi. Evet, kenarı dümdüz. Önemli mi bu? Diye Lovejoy sordu. Böyle bir durumda evet, doğada dümdüz olan hiçbir şey yoktur. Ne yazık ki bu resimden genişliğini anlayamıyoruz. Kiefer eni ne kadar? 6-7 metre sanırım. Peki ya uzunluğu? O'Keefe düğmeye bastı. Kaset dönmeye devam etti. Birkaç saniye sonra işte dedi. 30-35 metre uzunluğunda bir bölüm. Burayı bir daha bulabilir misin? Elbette. Telsizle banda kaydettim. En yakını karadan 100 mil açıkta ve suyun altında bir karayolu ne demek oluyor diye Lovejoy sordu. İşte karşılığını bulmanın ilginç olacağı bir soru dedi Forsyth. Tam o anda ilk telefon geldi. Telefonda konuşacak kadar duygularını bastırmış olan Beth'ti bu. Paul, durum bombok oldu ilk sözleri. Sana da günaydın dedi Forsyth şaşkınlıkla. Ne var sevgilim, kentte misin? Hayır ama ilk uçakla geliyorum. Daha duymadın mı? Neyi? Duymadın öyleyse. Hay ağzına sıçtım. Sunny, konuşmayı kesecekler. Karadan kıyıya operatörlerinin konuşmaları dinlediklerini biliyorsun. Hepsinin ağzına sıçayım Paul. Apollo 19'a olan o feci... Biliyorum Sunny. Hayır bilmiyorsun. Şimdi susup beni dinleyecek misin? Pekala Beth, sakin ol. Ne söylemek istiyorsun? Kaza için seni suçluyorlar. Tekneni yani. Lamprey'i. Foster şu anda enerji kaynakları büyükleriyle toplantıda. Teknedeki elektronik aygıtlar Apollo'yu bozmuş ve kadının sesi duyulmaz oldu. Bunu nereden duydun diye sordu Paul. Washington'daki dostumuzdan. Kim olduğunu bilirsin, sağlamdır. Evet öyle ama bu kadar üzülme yavrum, doğru değil bu. Doğru olup olmaması önemli mi? Kontratı iptal edecekler. Edemezler, en yüksek makamların onayı var. Bu kadar saf olma, istedikleri her şeyi yaparlar. Senin yerinde olsam hemen denize açılırdım. Kim bilir belki teknene de el koymak isteyeceklerdir. Sevgilim bırak onları ben düşüneyim. Sen saat kaçta geleceksin? Öğleye doğru ama beni karşılamaya çıkma. Epey meşgul olacaksın. Ben seni bulurum. Pekala gülümse biraz Sunny. Hepsini düzelteceğiz merak etme. Umarım çok dikkatli ol tamam mı? Seni seviyorum. Ben de seni. Beth telefonu kapatmadan önce Forsyth bir hıçkırık sesi duyar gibi oldu. Ne var diye sordu Lovejoy. Washington'da durum iyi değil sanırım. Art, benim bağlantıyı kesmemem gerek. Köprüde bir telefon daha var mı? Evet, B kanalını kullanabilirsin. Hemen onun başına geç ve enerji kaynaklarında Henderson'ı ara. Genellikle sabah erken gelir. Garip şeyler dönüyor. Beth kontratımızı iptal edeceklerini söyledi. Fevkalade diye kaptan koşa koşa çıktı kameradan. Forsyth telsiz memurunu arayarak Yokohama'da Saito Osha ile konuşmak istediğini bildirdi. Beklemesi gerekecekti. Memura teşekkür edip telefonu kapattı. O'Keefe huzursuz bir sesle ''Paul gemiyi donatırken Norfolk'ta konuşmamızı hatırlıyor musun?'' diye sordu. ''Bir film yapma konusunu mu?'' ''Evet. O'Keefe derin bir soluk aldı. ''Dün büyük bir yapımcı ile konuştum. Adını duymuşsundur.'' William Postiglion, Bermuda Şeytan Üçgeni için yeni bir sunuş açısı arıyor. Yani sinema haberlerinden okuduğum kadarıyla. Tanrım, bu saçma sapan üçgen hikayesini ne zaman unutacağız diye Forsyth adamın sözünü kesti. Kiefer, başımızda epey büyük sorunlar var. Biliyorum ama bunun yararı olabilir. Lamprey ile Yellowtail'den söz edince adam ilgilendi. Eğer araştırma kontratını iptal ederlerse ondan iyi bir ücret alırız buralarda dolaştırmak için. Sonra hasılattan da pay. Ve sen de yine kameraların önüne geçersin değil mi? O'Keefe başını çevirdi. Bağışlaken çok ucuz bir darbeydi bu. Burada başarılı bir iş yapıyorsun. Geçmişi ortaya sürmek haksızlıktı. O'Keefe cevap vermeye fırsat bulamadan telefon çaldı. Alo dedi Forsyth. Paul, ben Noah Henderson. Günaydın. Forsyth telefonun ağzını eliyle örttü. Kiefer, Arthur Henderson'ın bu hattan bizi aradığını, boş yere aramamasını söyle. Sonra telefona, ben de seni arıyordum dedi. Öyle mi? Palavrayı kes Noah. Bu sabah Beyaz Saray'da garip şeyler döndüğünü duydum. Onun için mi telefon ediyorsun? Bir bakıma Paul. Senin elektronik aygıtlarının Apollo inişini etkilediği konusunda bazı söylentiler çıktı. Oraya gitmene benim bakanlığım izin verdiği için gayet hassas bir durum. Ama başkana bunun benim sorumluluğum olduğunu söyledim. Eğer bir suç yüklenecekse benim omuzlarım bunu taşıyacak kadar geniştir. Çok iyisin Noah. Paul Forsyth, Enerji Kaynakları Bakanı'nı gözleri önüne getirdi. İri yarı, koyu mavi gözlerini konuşurken karşısındakinin gözlerinden ayırmayan, bir ceviz kıracak kadar güçlü el sıkışı olan bir adam. Teşekküre gerek yok, bu benim görevim ama Paul sorumluluğu olan insanın yetkisi de olmalı. Benim özdeyişimi bilirsin, yetkisiz sorumluluk olmaz. Evet, bunu çok dinledim. Şimdi de teknedeki olası bozuklukların sorumluluğunu yüklendiğime göre bir daha böyle bozukluğun olmaması için tatmin olmam gerekir. Yani ne demek istiyorsun? Paul, tüm araştırmanın yeniden bir değerlendirilmesini ve Lamprey'nin uzmanlarca yeniden incelenmesini istiyorum. Ne zaman? Forsythe'ın sesi zehir gibiydi. Merak etme Paul, bu öğleden sonra değil kuşkusuz ama ilk önce bütün sualtı projesinin bir incelenmesi... Son 6 yıldır bundan başka bir şey yapmadınız ki. Şimdi yeni bir inceleme daha mı gerekiyor? Bakan sakin bir sesle konuşmasını sürdürdü. Amaçlarımız ve amaçlarımıza varacak yöntemlerimizin doğru olduğuna inandıktan sonra Lamprey'nin denizde ve karada ne kendine ne de başka bir araca zararlı olmayacağına emin olmalıyız. Lastikli sözler bunlar. Bütün bu iş ne kadar sürecek dersin? İnceleme bahar sonlarında ya da yaz başında tamamlanır. Temmuz'da ve... Yani bir başka deyişle projeden vazgeçiyorsunuz. Böyle bir şey yapmayacağımızı bilirsin Paul. Aramızda anlaşma var. Kontratta bizi 6 ay süreyle karaya çekebileceği ilişkin bir madde var mı? İnce ayrıntıları gözden geçirdim diyemem Paul. Aramızda Lamprey'nin güvenliği konusunda hiçbir sürtüşme olacağını düşünmemiştim doğrusu. Lamprey seyir belgesi almıştır. Teknedeki elektronik aygıtlar da tek tek onaylanmıştır. Buna eminim dedi Henderson. Ama teknik adamlarımızdan biri bu sabah ortaya ilginç bir konu attı. Sinerjizm. Aynı ilacın iki dozunun, bir dozunun iki katından daha fazla etkiye sahip olması. Bize şöyle bir örnek verdi. Bir uyku ilacı tehlikesizdir. Bir içki de öyle. Ama içkiyle alınan uyku ilacının yaratacağı sinerjistik tepki sonunda insan ölebilir. Henderson bunu neden yaptığını bilmiyorum. Herhalde öyle emir aldığın içindir. Fakat ben öyle kolay kolay yutmam. Sen imzaladığın anlaşmaları bilmeyebilirsin ama ben iyi bilirim. Ya yaparsın ya ödersin maddesi var. Eğer bizi işimizi yapmaktan alıkoyarsan bu size pahalıya oturacaktır. Buna karşı çıkacak değilim. Faturalarınızı maliyeye gönder. Ağır iş görürler ama çok dürüstler. Eninde sonunda her kuruşunuzu alacağınızdan eminim. Eğer işbirliğine yanaşmazsak bakanlığın ödemeleri ağırlaştırır öyle mi? Paul, işe bir de bizim açımızdan bak. Eğer projeyi gerekli gördüğünüz biçimde yürütmemizde bizi geciktirirsen... Ben mi sizi geciktiriyorum? Tam tersi olmasın. Paul, neden Washington'a gelmiyorsun? İşi ayrıntılarıyla konuşuruz. Telefonda mantıklı bir karara varmak olanaksız. İçimizden birinin öfkelenip telefonu kapatması çok... Çok haklısın dostum, diyen Paul Forsythe öfkeyle kapattı telefonu. Deniz kuvvetlerinden balık adam Eddie Cooper, şimdi ne derlerse desinler ama o kapsül boştu dedi. Jacksonville Deniz İstasyonu'nda birahanede bira içtiği bölüm şefi, Eddie içerisi karanlıktı dedi. Kapağı açtığım zaman değildi. Öyle ama hemen o anda can simidinden aşağı düştün hatırlıyor musun? Kapsülün içine eğilip bakan Fonda oldu. O da zavallıların kalıntılarını gördüğünü ancak o zaman bunların ne olduğunu bilemediğini söyledi. Onun için mi öyle hastalandı ve helikopterle uçak gemisine götürülmek zorunda kalındı? Bilmiyorum Eddie ama sakin ol. Kaptanın söylediklerini unutma. Dün olup bitenlerden söz edecek olursan başın beladan kurtulmaz. Kimseye bir şey söyleyecek değilim ama sana da yalan söyleyemem. O kapsül boştu. Uçakla Houston'a dönerlerken Jakes, NASA müdürü McClure'a araştırma teknesinin elektronik aygıtlarının inişi etkilemesi kuramı konusunda ne düşünüyorsun diye sordu. Olabilir. McClure'un gözleri kapanıyordu. Bu yıl belki de ikinci kez çok miktarda ve çok çabuk içmişti. Zehri hala vücudundan atamadığını hissediyordu. Çok susamıştı ama bunu gidermeyecek kadar kendini tanırdı. İki bardak su içer içmez yeniden sarhoş olacaktı. Bir radyo dalgası ısı zırhını nasıl etkileyebilir diye Jack sordu. Zırhın kendisini değil ama patlayıcı vidalardan birini harekete geçirmiş olabilir. Peki kapsülü incelediklerinde bu ortaya çıkmaz mıydı? Çıkar elbette. Hele biraz zaman tanı. Sesi gereksiz yere sertti. Öyle, zaman. Çok eskilerde kalmış gibi. Oysa her şey dün oldu. Saat kaç? Doğu saatiyle 11'i geçiyor. Belki de merkez saate geçtik şu anda. Her neyse bir yerlerde öyle olmalı. Yemeği istesene. Kahve mi istersin yanında? NASA müdürü başını salladı. Bugün iş yok dedi. Birer içki içelim. William Postiglion sonunda Lamprey ile bağlantı kurabilmişti. Önce O'Keefe ile konuştu. Sonra telefonu Paul Forsyth aldı. Posti ilk önce tipik bir Hollywood numarasına başvurdu. Yapımcı küçük bir kaporo karşılığında gördüğü her şeyi kendisine bağlayıp kar ararken yalnızca $1,000-2,000 kaybederdi bu yöntemle. Forsyth güldü. Ben pek film işinden anlamam dedi. Size teklif edebileceklerimizi görmeniz için bizimle denize açılmanızı kabul edebilirim. Ama iki tarafa uygun olan bir anlaşma imzalanmadan size hiçbir hak tanıyamam. Peki ya Lamprey'i birkaç haftalığına kiralarsam? Buna paranız yetmez. Gemi ile su altı teknesinin kıyıdan açılması için sizden günde $20,000 alırız. Bunun dışında her şey ekstra olur. Forsyth bir an düşündükten sonra devam etti. Ama O'Keefe sizi öve öve göklere çıkarıyor. Eğer gerçekten ilgileniyorsanız hiçbir rizikoya girmeden çağrımızı kabul etmenizi öneririm size. Böylece ikimiz de bir şeye söz vermemiş oluruz. Eğer istersek kapılar da açık kalmış olur. Kabul diye bağırdı Postiglion. Açık sözlü biriyle tanıştığım için çok memnun olduğumu belirtmek isterim efendim. Ne demek istediğinizi anladım sanırım. Pekala. O'Keefe sizi nasıl bulabileceğini biliyor sanırım. Adamlarınızı toplayın, yakında bir bağlantı kurarız. Ne zaman? Bir haftaya kadar. Postiglion'un teşekkürleri arasında telefonu kapattı Forsyth. Bu iş tamam Kiefer, dedi küçük sualtı teknesinin komutanına. Sonunda film işine döneceksin sanırım. Teşekkürler Paul. Acente hakkı olarak bütün figüranlarımın %10'u senindir. Bir sonraki telefon Geller'den geldi. Diana Lean, Lamprey'nin sahibini arıyordu. Buyurun Lady Diana. İyi günler. Orada saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Roger'la konuşabilir miyim? Ne yazık ki burada değil. 2 saat önce yola çıktı. Acaba kendisine yetişebilir miydiniz? Sanırım bir şey mi var? Gece bastırmadan önce yetişirseniz güç bir iş olacağını sanmam. 6-7 milden fazla yapamıyordur. Bir şey mi söylemek istiyordunuz? Evet, Roger'a benim cuma gecesi saat 24'ten sonraya kadar ne olursa olsun kuzeye dönmemesi gerektiğini söylediğimi iletin lütfen. Greenwich saatine göre, cuma günü, yani yarın değil öbür gün. Bunu tekrarlayabilir misiniz lütfen? Cuma gecesi gece yarısından sonraya kadar kuzeye dönme. Greenwich saatine göre, bu çok önemlidir. Greenwich saatine göre, pekala hanımefendi. Çok iyi. Sizinle konuşmak üzere karaya çıkmasını ister miydiniz? Hayır, buna gerek yok. Roger'la bu tür pek çok konuşmalarımız olmuştur. Anlayacaktır. Oldu. Şimdi motoru gönderirim. Pek uzakta olduğunu sanmıyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Lütfen güzel betinize saygılarımı iletin. Elbette. İyi günler Lady Diana. Forsyth ancak telefonu kapattıktan sonra kadının bet hakkında bir bilgisi olamayacağını hatırladı. Amatör telsizcinin aracılığıyla yapılan konuşmada betin adı anılmamıştı ki. Bimini'nin kuzeyinde Bermuda ile Bahamalar arasında Şeytan Denizi'nin tam ortasında denizin altındaki kumluk üzerinde yatan ve hala kızıl bir parıltıya sahip olan nesneden yüzeydeki dalgalara hava kabarcıkları yükseliyor. Gulf Stream'in akıntısının kenarlarında ölü balıklar yüzüyordu. Deniz kuşları beyaz köpüklü denizin üstünde döne döne uçuyor ama hiçbiri önlerine yayılmış olan bu beleş yemeğe saldırmıyordu. Aralık ayı için çok sıcak bir gündü. Boşluktan Efsaneler, Yokluğa Uçuş, Jack Bagley'nin hikayesi. İşin kötü yanı savaşın sona ermiş olmasıydı. Savaş Eylül'den bu yana bitmiş ve o kadar insan barış döneminde ölmüştü. Allah kahretsin ve ne için? Evet, şimdi pek yüzüne bakılacak halde değilim biliyorum. Yani bir meyhaneye falan gittiğimde karılar yerlerinden fırlayıp kollarıma atılmıyorlar. Hatta bir içki bile koparmaya kalkışmıyorlar. Başımda saç diye bir şey kalmadı. Göbeğim hani tek değil de 4 araba lastiği kadar. Ama kafamın içinde hala 22 yaşında ve 80 kiloyum. Göğsümdeki o gümüş kanatlar da 1945 kışında Florida'da olduğu gibi onurlu bir şekilde duruyor. Bugünlerde başını ne yana çevirsen herkes bir kitap yazma peşinde. Hatta Bermuda Şeytan Üçgeni diye bir film bile yaptılar. Kitapların çoğunu da okudum. Hayır, filmi görmedim. Televizyona gelmesini bekliyorum. Ben de öyle $5 kaptıracak göz yok kuşkusuz. Hem uçuşlardan eğlenmeye zaman mı kalıyor sanki? Vadideki en büyük tarımsal ilaçlama işletmesi benimki. Tehlikeli mi? Yok canım. Elektrik idaresindeki o domuzlar bize haber vermeden yeni bir elektrik hattı falan çekerlerse o başka. Hiç kuşkusuz bu işin helikopterlerle yapılması daha iyidir. O zaman ilaçlamaya başlamadan önce tarla kenarına dimdik alçalabiliriz. Sabit kanatlı kuşların dertli yanı uzaktan alçalarak yaklaşmak ki işte o zaman teller uçağı ikiye bölüverir. Kısacası iş iştir demek istiyorum. Savaş gibi değil. Yani büyük savaş. İki numaralısı. O zamanlar hepimiz birer ilahtık. Belim 80 santimdi o sıralarda. Soluğum kesilmeden 20 kere yatıp kalkardım. Yo, deniz aşırı ülkelere falan gitmedim. Benim birliğimdekilerden hiçbiri gitmedi ya. Tam gitmeye hazırlanıyorduk ki bombayı attılar ve hepimizin hevesi kursağında kaldı. Hani bütün gece bir karıyla dans edersin de tam en yakın motele gitmeye hazırlanırken karı tek söz söylemeden çekip gider ya, işte onun gibi. Düş kırıklığı deyimini tam bunun için uydurmuşlardır. İşte biz de Fort Lauderdale'de payımıza düşenden fazlasını aldık bunun. Deniz kuvvetleri hava istasyonuna atanmış, emir bekliyorduk. Ancak bunun uydurma bir görev olduğunu, emir falan gelmeyeceğini, düzende sıramız gelip de terhis olana kadar köşeste oturacağımızı biliyorduk. Yani adam gibi bir işimiz olmadığını anlatmak istiyorum. Tanrı adına hepimiz zehir gibiydik ve Nazilerle Japonlar pes etmişlerse belki de Ruslarla bir çatışma falan çıkardı. Başka bir düşüncemiz yoktu. Sabahları yine erkenden kalkıyor, aynı güç eğitimden geçiyor, çevrenin kızlarına haydutlar gibi saldırıyorduk. Bizim Winchell onlara zafer kızları derdi. Profesyoneller ise orospuları saf dışı ettikleri için onlara başka adlar vermişlerdi. Ancak ne olursa olsun hiçbirimiz ölmeyi aklımıza bile getirmiyorduk. İşte okuduğum o palavralara o yüzden kızıyorum ya. Bay Dix, üçgen denilen o şey için yazdığınız son kitabınızı okudum. Özür dilerim ama bu kadar saçma bir şey ne gördüm ne de duydum yaşamım boyunca. 19 sayılı uçuştan sanki bir Çin bilmecesi gibi söz etmişsiniz. Yani demek istediğim 5 uçak havalanıyor ve ortadan kayboluyorlar. Arkadan da kurtarma uçağı kayboluyor. Uçan daireler, gökyüzünde anaforlar, değişken dünyalar adını verdiğiniz bir takım bilim kurgu palavraları ile hepiniz 19 sayılı uçuş için çeşitli kuramlar uydurup durmuşsunuz. Ama hiçbiriniz orada olmadığınız için hepiniz yanılıyorsunuz. Ve de hiçbir bok bilmiyorsunuz. Uçuşa katılamayan o garip herifle telsizcilerle konuşmakla hiçbir yere varamazsınız. Hiç kuşkusuz onlar bildikleri kadarıyla gerçekleri söylediler sizlere. Ama onlar orada değildi. Bense oradaydım. Zaten sizi yanıltan şey de budur. O uçuşta 5 değil 6 TBM Avenger uçağı vardı ve ben de 6.sının pilotuydum. Pervaneli uçaklar konusunda ne bilirsiniz ki? Bugün jetten başka bir bok yok ortalıkta. Jetlerinizle nerenize sokacağınızı iyi bilirsiniz. Evet, hızlı olmasına hızlılar. Hem öylesine hızlı ki makineli tüfekle olsun, topla olsun etkin bir ateş alanı elde edemiyorsun. Vietnam'da çok acı bir biçimde öğrendiğimiz gibi değil mi? O yabanilere tanrı korkusu veren şey helikopterler oldu. Savunma Bakanlığı soracak olsa ki şimdiye kadar sormadıklarına göre niyetleri yok demektir. Jetlerini bizim eski pervaneli uçaklar ve helikopterlerin üzerinde koruyucu olarak kullanmanın dışında kıçlarına sokmalarını söylerdim. Her neyse, TVM havada uçan en büyük tek motorlu uçaktı. Kanat açıklığı 18 metreydi ve kendini 1600 beygir gücü bir Cyclone motoruyla havaya kaldırırdı. Bir ton bomba taşırken bile 300'den hızlı giderdi. Tam yükünü aldığı zaman menzili 1000 milden fazlaydı. Tarihi benden iyi bildiğinizi sanırım. Bundan epey para kazandınız çünkü. 5 Aralık 1945. 4 yıldan bu yana ilk barış içinde kutlanan Noel. O sıralarda anneme armağan olarak henüz evli değildim. O her yerde suyun altında bile yazan kalemlerden bir tane almak istiyordum. Tükenmez diyorlardı bunlara. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Bugün 19 sente bir tükenmez alabiliyorsun. 1945'te tanesine kaç para istiyorlardı biliyor musun? Tam 100 dolar. Hem de bu dediğim enflasyon öncesi parası. Bugünkü hesapla 250 dolar falan yani. Bizim PX mağazalarına bir parti tükenmez geleceği söyleniyordu o gün. Ben de bizimkiler üst sinemasında What's Next Corporal Hargrove'u seyrederlerken PX'e gidip annem için bir kalem almayı planlamıştım. Ancak önce görev uçuşuna çıkmamız gerekiyordu. Basit bir uçuştu. Doğuya 160 mil, sonra kuzeye 40 mil uçacak, daha sonra da güneybatıdan üste döneceksin. Sıradan bir seyir denemesi. Neden mi? Biz acemiler dışında birlikteki herkesin savaş deneyimi vardı ve bu tür seyir uçuşları onlar için çocuk oyuncağıydı. Üstelik hepsinin 300 ila 500 saatlik uçuşları vardı. Bir pusulayı izlemeyi bilip bilmediğini kanıtlamaya kimin gereği vardı ki? Ama bizler bunu yapmak zorundaydık. Kahramandık bizler ve kahramanlar da uçardı. Şu anda öyle bir heyecan duymak isterdim. Demek istediğim, o zaman bir amacımız, görevimiz vardı. Yalnızca para kazanıyor ya da emeklilik zamanı gelene kadar çalışmaya uğraşıyor değildik. Doğru, olağan bir şeydi uçuş, ama o zamanlar olağan şeyler bile heyecan vericiydi, anlamlıydı. İşte sizi çuvallatan da bu durum oldu. 19 sayılı uçuş planına göre 5 TBM Avenger uçağı havalanmalıydı. 4 uçakta 3 kişilik tam mürettebat vardı ama uçuş lideri Chuck Taylor'ın uçağında 2 kişi bulunuyordu. Hepsi 14 kişi yani. Ben nereden mi çıktım? Benim görevim hayaletlikti. Uçuş sırasında birden üstlerinde belirir, dalga geçip geçmediklerini kontrol ederdim. Bu yüzden uçuş 19'a bağlı olmadığım ve uçuş planlarında yer almamama karşın ben de onlarla birlikteydim. Eğer uçuş planına yazılı olsaydım, Chuck durumu öğrenir ve uçuş sırasında uyanık davranırdı. Onun için benim görevim gizliydi. Yaptığım iş, kanattaki fotoğraf makineleri ile resimlerini çekmek ve böylece bir düşman saldırısına uğrasalar düşürülüp düşürülmeyeceklerini saptamaktı. Soğuk bir gündü. Soğuk hava akımı başlamış, sıcaklık 10 dereceye düşmüştü. Gökyüzü temizdi. Saatte 30 millik bir de rüzgar vardı. O mevsim için olağan olmayan ama iyi bir uçuş havası. Taylor filosunu öğleden sonra saat 1'de piste çıkardı. 2'de de uçuşa başladılar. Ben o sırada havadaydım. İlk hedefleri Bahamalar'da Bimini Adası açıklarında yarı batık bir gemiydi. Ben epey yüksekteydim. 3000-3500 metrede filan. Onların doğuya yönelmeden önce tekneye torpido atışı talimi yapmalarını izledim. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Yanımda bir makineli tüfekçi vardı ama telsizcim yoktu. Zaten görevim seyir değil. Hayaletçilik olduğu için telsizciye de gerek bulunmuyordu. Deniz piyadesinden başçavuş Beni Sokol, esaslı biri olan, sonradan Kore'ye gitti ve Çinliler kalkıp da Amerikalıları denize püskürttükleri zaman Çosen yakınlarında öldü. Deniz haçı madalyasını babasına verdiler. En iyilerinden biriydi Beni. Çok kötü, hep iyiler ölüyor görünüşe bakılırsa. Her neyse, doğuya doğru uçuşlarında filonun arkasında kaldım. Tam kuzeye dönerlerken birden güneş yönünden önlerine çıktım ve aralarına daldım. Ben kanatlardaki makinelerle, Beni de arkadan 35 milimetrelik Leica'sıyla resimlerini çektik. O resimleri hiç görmedim ama en az üçünü düşürecek, ikisini de yaralayacak kadar gafil avladığıma eminim. Pek keyifli ve rahat uçuyorlardı. Chuck Taylor'ın o anda iyi bir ders aldığına eminim. Ne yazık ki bu dersten yararlanma fırsatı bulamadı. İyi pilottu doğrusu. Telsizim uçaklar arası dalgaya göre ayarlıydı. Taylor'ın üzerinden ikinci kere geçerken mikrofonumu kaldırdım. Ne demek istediğimi anlayıp benim dalgama geçti. Hayalet, kimsin sen? Tahmin et, hem zaten sen ölüsün şu anda. Bagley, seni namussuz. Bir daha güneşten gözünü ayırma sakın. Kaç tane avladın? 3 garanti. 2 de yaralı var sanırım. Fotoğraf makinesiyle mi? Öyle olduğunu biliyorsun. Bir küfür savurdu. Bana bunu unutturmayacaklar. Ben de unutamayacağım. Bana borcum var şimdi. O filmleri denize atarsan sana bir kasa viski var. Olanaksız ama istersen büyütülmüş kopyalarını satarım. Taylor güldü. Şimdi ne yapacaksın? Üste mi dönüyorsun? Öyle. Bir isteğin var mı? Biz dönene kadar filmi oynatmasınlar. Oldu. Pekala dostum. Haydi git de savaşı kazan şimdi. Ben üste dönüyorum. Anlaşıldı. Tamam. Anlaşıldı. Gösteriş için burnumu havaya diktim, batıya yönelmek için bir yarım daire çizdim. Taylor'ın konuşmadan mikrofonuna 2 kere dokunduğunu duymuştum. Bip bip, canın cehenneme. Omzum üzerinden bakınca 19 sayılı uçuşun kuzeye yönelmiş olduğunu gördüm. Bu onların son görüşüm oldu. Yani Benny ile benim son görüşümüz.